Ayrım 4. Şeker Kaynana. Girit Masalları. Maria Amariotu. Sayfa 54. Kader. Karısı yeni doğum yapmış bir adam vardı. Oraya tesadüfen gelmiş bir dilenci kadın, adama eğer isterse çocuğunu vaftiz etmek istediğini söyledi. Adam, "Biz de fakiriz. Vaftiz töreni için masraf yapacak halimiz yok. Ne yapalım, bu kadın çocuğu vaftiz etsin bari," deyip onun teklifini kabul etti. Dilenci kadın çocuğu vaftiz etti. Çocuğun anne babası dilenci kadına nereli olduğunu sordular. Kadın onlara söyledi ve gitti. Aradan 5-6 yıl geçti. Evli çift aralarında şöyle konuştular. "Aslında çok ayıp ettik. Artık vaftiz anasını arayıp ona bir bohça götürmenin vakti geldi." Bir bohça hazırlayıp yola koyuldular. Fakir kadının kendilerine verdiği adrese vardılar. Kadının yaşadığı yerin bir saray olduğunu gördüler. Vaftiz anası onları kabul etti ve gece olduğunda onlara uyuyabilmeleri için yer yaptı. Yattılar, karısı uyumuştu ama adamı bir türlü uyku tutmuyordu. Böyle zengin bir eve değersiz bir hediye ile geldikleri için utanıyor ve kara kara düşünüyordu. Gece yarısı kapı çalındı. Adam şöyle bir ses duydu. "Kader, tanrıçaların kaderi, söyle bana bu beyin çocuğunun kaderini." Adam kalkıp bakınca vaftiz anasının paçavralar giymiş bir halde ocağa gittiğini ve küllerle konuştuğunu gördü. "Ben ne giyiyorsam o da giysin, ben ne tutuyorsam o da tutsun." Yani kaderi kül olacakmış. Bunun üzerine sesler yine şöyle dediler. "Kader, tanrıçaların kaderi, bey çocuğu bu mu? Onun kaderini bir daha söyle." "Tekrar kehanette bulunabilirsem, çocuğuna vaftiz analığı yaptığım kadının kaderi için kehanette bulunmayı yeğlerdim. Çünkü 12 yıl fahişe olarak çalışacak. Giderlerken adam benden 2 zeytin rica etse, ama neden istesin ki? İstemez herhalde." Adam uyuyamadığı için her şeyi duymuş ve görmüş. Çok geçmeden tekrar kapı çalınmış. Sesler şöyle diyormuş. "Kader, tanrıçaların kaderi, söyle bana bu çocuğun kaderini." Adam vaftiz anasını bu defa muhteşem elbiseler içinde görmüş. Bir sandalyede oturuyor ve bir elinden diğerine altın bir elma geçiriyormuş. Kadın şöyle demiş. "Ben ne giyiyorsam o da giysin, ben ne tutuyorsam o da tutsun." Gündüz olduğunda adam, "Gitmek istiyoruz," demiş. "Ama Allah aşkına kalın, çocuklarımız var, sürümüz var, kalamayız." Adam yol için 2 tane zeytin rica etmiş. Vaftiz anası ona, "Seve seve," demiş ve vermiş. Daha sonra öğleye doğru bir kuyunun başına gelmişler. Dinlenmek ve ekmek yemek için oturmuşlar. Kadın uykuya dalmış. Adam kendi kendine şöyle demiş. "12 yıl fahişe olacak. Evimde mi kalsın? En iyisi onu burada bırakıp gideyim." Adam sessizce kalkmış ve karısını orada bırakıp yola devam etmiş. Kadın uyandığında ne kocasını ne de eşeği görememiş. Yakın bir köye gitmiş. Orada kalır ama günlük nafakasını fahişelik yaparak çıkarmak zorunda kalır. Kocası karısını hiç düşünmüyor, onu hiç aramıyormuş. Uzun bir zaman sonra uzak bir yolculuğa çıkmak zorunda kalmış. Yolda bir köydeyken gece bastırmış. Bir eve gidip oradakilere sormuş. "Beni konuk eder misiniz? Burada yabancıyım da." Adam içmek için oradakilere bir şişe şarap ısmarlamak istemiş. Ama ona şöyle demişler. "Burada şarap satmıyorlar ama bir kadın var, bir fahişe. Ona giden erkeklere şarap ikram eder." Adam söylenen eve gitmiş. Kendi kendine şöyle diyormuş. "Ona giderim. Burada yabancıyım. Eğer isterse bana şarap verir, istemezse geri dönerim." Kadına gitmiş ve şöyle demiş. "Duydum ki şarabın varmış, bana bir şişe verebilir misin?" Kadın sadece yarım okka şarabı kaldığını söylemiş ve "Hayatımdan bıktım, tam 12 yıldan beri burada fahişelik yapıyorum, al şarabını ve git," demiş. Adam her şeyi anlamış. "Kalk garibim," demiş karısına, "bırak evimize gidelim. Çünkü buna kaderin sebep oldu." Ve adam karısını almış, beraberce gitmişler. Her zaman gerçeği söyleyen adam. Bir varmış, bir yokmuş. Bir kral ile bu kralın bir çobanı varmış. Çoban hiçbir zaman yalan söylemezmiş. Her akşam saraya döndüğünde şöyle dermiş. "İyi akşamlar efendi." İyi akşamlar doğru sözlüm. Sonra kral sorarmış. Sürü ne yapıyor? Siyah ve kırmızı sürü ve benekli teke. Ya oğlaktan ne haber? Sana ne söyledi? Çoban onu yanıtlarmış. Siyah ve kızıl sürün ve benekli teken iyidir. Sürün iyidir. Ve oğlak, sen efendisini selamlar. Bir zaman sonra bir başka kral kızıyla birlikte saraya ziyarete gelmiş. Beraber oturup sohbet ederlerken kral misafirlerine çobanından söz etmiş. Benim bir çobanım var. Hayatı boyunca daha hiç yalan söylememiştir. Konuk kral buna pek inanmamış. Nesine bahsine girersin demiş. Kral ısrar etmiş. Bahse girersek kaybeden sen olursun. O yalan söylemez. Göreceğiz demiş konuk kral. Kral peki demiş. Sürüsünün olduğu yere ağıla git. Yalan söyletebilirsen söylet bakalım. Yabancı kral kızıyla birlikte çobanın bulunduğu yerin yolunu tutmuş. Söz sözü açmış, çobanı sarhoş etmişler ve sarhoşken ona oğlağı kestirmişler. Çoban oldukça çok içmişmiş ve ne yaptığını bilemez haldeymiş. Daha sonra yabancı kral kızıyla birlikte ev sahibinin yanına dönmüş. Neden sonra ayılan ve aklı başına gelen çoban asasını yere dikmiş, kepeneğini de asanın üzerine sermiş, karşısında kral varmış gibi kendi kendine konuşma provaları yapmaya başlamış. Krala şöyle diyecekmiş. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar benim doğru sözlüm. Sürüm ne yapıyor? Siyah sürü, kızıl sürü, ya benekli teke? Oğlaktan ne haber? Sana ne söyledi? Ne yapıyor? Siyah kızıl sürün ve benekli teken iyidir. Oğlağa gelince, ah yalan, bunu 3 defa denemiş. Onu kaybettim demiş. Hayır, bu da olmadı diye düşünmüş. Ondan sonra asasını daha bir sağlamca yere dikmiş ve bir defa daha aynı konuşmayı tekrarlamış. Sıra oğlağa gelince de, oğlak bir sarışın için kesildi demiş. Evet, işte gerçek bu. Sonra saraya gitmiş. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar benim doğru sözlüm. Sürüm ne yapıyor? Siyah sürü, kızıl sürü ve benekli teke. Ya oğlak sana ne söyledi? Ne yapıyor? Çoban onu cevaplamış. Siyah sürün, kızıl sürün ve benekli teken iyiler. Ama oğlak bir sarışın için kesildi. Kral, güzel miydi bari? Güzel veya değil, o bu yalancının kızıydı. Ve konuk kralı işaret etmiş. Konuk kral, hakikaten yalan söylemiyor demiş. Eğer bahse girmiş olsalarmış, bahsi kesinlikle kaybedecekmiş. Budala kadınlar. Bir zamanlar karısı budala olan bir adam varmış. Bir defasında ekşi hamur yapmak isterken gitmiş ve kuyunun içine unu dökmüş. Sonra kızıyla fırın için odun toplamaya gitmiş. Yolda tarlada çalışan bir adam görmüş. Ben bu çiftçiyle evlenirsem, ondan çocuklarım olursa, o ölürse ben çocuklarla ne yaparım demiş ve iki kadın oturup ağlamaya başlamış. Akşam adam eve geldiğinde karısı ve kızı evde yokmuş. Adam dağa çıkıp onları aramaya başlamış ve bir ağacın altında gözyaşlarına boğulmuş bir halde bulmuş. Adam bu budalalık karşısında dayanamamış ve ben böyle kadınlarla yaşayamam, çekip gitmeliyim diye düşünmüş. Yola çıkmış ve kendi köyünden hayli uzak bir köye gelmiş. Bir evin önünden geçerken bir ağlama sesi işitmiş. Ağlayan bir kadınmış. Adam kapıyı çalmış, iki gözü iki çeşme bir kadın açmış ona kapıyı. Adam neden ağladığını sormuş. Kadın, benim çocuğumu balta öldürecek demiş. Adam bakmış, tavanda bir balta asılı ve çocuğun içinde yattığı beşikte tam baltanın altında duruyor. Balta yerinden çıkıp düşecek olsaymış, çocuğu gerçekten öldürürmüş. Adam, çocuğunu kurtarırsan bana ne verirsin demiş kadına. Kadın ona ne isterse vereceğini söylemiş. Adam kadını evden çıkarmış ve biraz sonra da geri çağırmış. Kadın içeri girip de beşiğin artık baltanın altında durmadığını görünce öyle sevinmiş, öyle sevinmiş ki. Adam, benimkiler gibi daha çok kadın var galiba diye düşünmüş ve öyleyse eve geri döner, yine onlarla yaşarım daha iyi demiş. Haberciler. Bir zamanlar bir adam varmış. Azrail'i çocuğuna vaftiz babası yapmışmış. Çocuk vaftiz edildiğinde adam Azrail'e şöyle demiş. Azrail, senden bir ricam var. Beni almaya gelmeden 3 yıl önce bana bir haberci gönder. Seve seve demiş Azrail, sana tam vaktinde haberci gönderirim. Yıllar sonra Azrail adamı almaya gelmiş. Adam o zaman ona şöyle demiş. Hani bana haberci gönderecektin, neden haber vermeden böyle çıkıp geldin? Azrail, ama ben sana 3 tane haberci gönderdim demiş. Dişlerin dökülmedi mi? İşte ilk haber. Gözünün ışığı sönüp göremez olmadın mı? İşte ikinci haber. Ayakların kendiliklerinden bekleneni yapamaz olup yürüyemez hale gelmedin mi? İşte bu da 3. haberciydi. Ben sözümde fazlasıyla durdum. Azrail adamı almış, adam da kaderine karşı koyamamış. Dik kafalı papadiya. Bir zamanlar bir papaz varmış. Papazın bir papadiyası varmış. Ama papaz ne derse o tersini yaparmış. Papaz ona, papadiya öküzleri çek dese, çünkü papaz çift sürermiş, papadiya öküzleri çekmezmiş. Papaz ona, bugün öğleyin bana yemek getirirsin dese, papadiya getirmezmiş. Papaz her ne derse desin, papadiya hiç yapmazmış. Böylece papaz, onun bir şey yapmasını istediğinde, ona bunu değil, tersini söylemeye başlamış. Örneğin evi toplayıp düzeltmesini istese, ona şöyle dermiş. Sakın evi toplamaya kalkışma. Ama o, bu lafın üzerine evi düzeltirmiş işte. Böylece günün birinde papaz ona şöyle demiş. Tarlaya gitmeye kalkışma sakın, evde kal işini yap. Papadiya bu lafı duyar duymaz tarlaya gitmiş. Orada derin bir çukur varmış. Papaz çukurun üzerine kisvesini sermişmiş. Kisvemin üzerine oturmayı aklından geçirme, altında derin bir çukur var, düşersen mahvoldun demektir. Tabii ki papadiya kisvenin üzerine oturmuş ve çukurun içine düşmüş. Lakin papaz üzülmüş, oturup sızlanmaya başlamış. Ah papadiyam, gördün mü, dik kafalılığınla nereye vardın? Papadiya düştüğü yerden ona cevap vermiş. Ben burada aşağıda bir şeytanın üzerine bindim. Onu bırakma papadiya ki seni yukarı çıkarsın. Ama papadiya onu bırakmış ve düşmüş. Şeytan yukarı çıkmış. Şeytan papaza şöyle demiş. Beni kurtaran pederciyim, söyle benden ne hediye istersin? Senden ne isteyeyim, hediye verecek durumda mısın sen? Pederciyim, sana bir şey söylemek istiyorum. Ara sıra buraya, insanların yanına geleceğim. Senden başka kimseden korkmadığımı söylediğimde gelirsin, biraz okursun ve ben kaçarım. Sen de bunun için biraz para alırsın ve bununla yaşarsın. İnsanların şeytana uymaları böyle başlamış. Papaz gelip okuyormuş ve şeytan kaçıyormuş. Papaz birçoklarından şeytanı böyle kovmuş. Ama günün birinde şeytan papaza şöyle demiş. Şimdi bir kadına gidiyorum ama onun içinden çıkmayacağım. Yani gelmene gerek yok. Fakat papaz bu arada epey ünlü olmuş. Şeytanın içine girdiği kadının yakınları gelip onu çağırmışlar. Papaz gitmek istememiş ama onlar ısrar etmişler. Papaz oraya gitmiş, şeytan ona şöyle demiş. Peder, sana gelmemeni söylemedim mi? Ben gelmedim demiş papaz. Papadiya mı geldi? Ah öyleyse burada bana yer yok artık. Ve hop kaybolmuş. Böylece hepsi kurtulmuş. Papaz, şeytan ve tabii kadın da. Abraham, İbrahim. Abraham'ın babası tahtadan put oymacılığı yaparmış. O zamanlar insanlar henüz putperestmişler. O da tahtadan putları insanlara satarmış. Yaptıklarını uzaklara götürüp satması için oğluna verirmiş. Günlerden bir gün Abraham yolda mallarını övüp yücelterek gidiyormuş. Güneş gökyüzünde parlıyormuş. Daha sonra güneş batmış, ay doğmuş. Aydan sonra takım yıldızlar gelmiş. Glutke, sonra Orion, Orion'dan sonra sabah yıldızı gelmiş. Sonra doğu yine aydınlanmış. Abraham şöyle düşünmüş. Övüp yücelttiğim şeylerin hepsi tahtadan. Ayı ve yıldızları bu tahtadan şekiller mi yarattı? Glutke ve Orion'u onlar mı yaptı? Işığı ve bütün diğer şeyleri onlar mı getiriyor? Ama onlar tahtadan. Her şeyi yaratan bir Allah olmalı. Bu şekiller sadece tahtadan. Abraham bu düşüncelerle putlarını indirip atmış ve tekrar eşeğine binip geri dönmüş. Eve geldiğinde babası sormuş. Oğlum, bütün tanrıları sattın mı? her şeyi yaratan sadece bir Allah var. Senin yaptıkların ve satmak için bana verdiklerin bunu yapamazlar. Ve babasına düşündüğü bütün her şeyi anlatmış. Her şeye kadir Allah'ı ilk tanıyan Abraham olmuş. Dipnot, gece gökyüzünün tasvirinden İbrahim'in putları bir Eylül gecesi satmaya çıktığı anlaşılmaktadır. Büyüyen aya sabaha kadar Glutke ve Orion takım yıldızları ve sabah yıldızı refakat etmekteymiş. Kader. Bir defasında bir çocuk doğmuş ve kader bahtını belirlemek için gelmiş. O sırada orada bulunan bir adam kaderin sözlerini duymuş. Damatken onu bir hayvan yutacak. Adam çocuğun babasına şöyle demiş. Çocuğunun vaftiz babası olmama müsaade eder misin? Adam çocuğu vaftiz etmiş. Çocuk büyümüş ve evlenme çağında bir delikanlı olmuş. Adam delikanlının babasına şöyle demiş. Benim vaftiz çocuğuma bir ev yapma vakti gelince temel duvarını ben orada olmadan yapma enişte. Delikanlının evini yalnız büyük yontulmuş taşlardan yapmaya karar vermişler. Evini yapmışlar ve delikanlı bir kızla evlenmiş. Genç evli çift evine gitmiş. Diğerleri eğlenmeye devam etmişler. Sadece vaftiz babasının içinde bir sıkıntı varmış. Sevgili Allah yine geceyi gündüze döndürmüş ama genç evli çift ortada görünmemiş. Vaftiz babası gittikçe huzursuzlanıyormuş. Ah bırak onları enişte, çocuklar uyuyorlar işte demişler. Ama onun içini bir kurt kemiriyormuş. Gidip bir bakacağım ben demiş. Gitmiş, kapıyı çalmış, hiç ses yok. Kapıyı kırıp içeri girmişler ve gelini odanın bir köşesinde tir tir titreyerek otururken görmüşler. Yatağın üzerinde upuzun yatan damadı bir yılan yiyormuş. Vaftiz babası şöyle demiş. Kader birisine bir şey yazdıysa bunu yontulmuş taş da değiştiremez. Kemgöz. Salomon tapınağını inşa ederken işçileri şeytanlar ve işçilermiş. Çünkü o zamanlar şeytanlar sokakta dolaşırmış. Şeytanın biri bir insanla tartışırken onun gözünü çıkarmış. Salomon adamı görmüş ve ona sormuş. Gözüne ne oldu, neden onu kapattın? İşçilerden biri gözümü çıkarttı. Onu tanıyor musun? Evet, onu tanıyorum. Göster onu bana demiş Salomon adama. Adam Salomon'a onu göstermiş. Salomon ona şöyle demiş. Buraya gel, bu adamın gözünü neden çıkardın? Münakaşa ediyorduk ve o beni çok kızdırdı. Öyleyse şimdi senin bir gözünü alacağım ve onu bu adama takacağım. Salomon şerrin bir gözünü alıp adama takmış. İşte kem gözü olanların ve çevreye zehir saçanların hepsi bu soydan geliyorlar. Bu şeytanın gözüdür. 4. ayrımın sonu sayfa 72.